Ayrım 6. Türk Çocuk Edebiyatında Engellilik 1969-2009. Ayfer Gürdal Ünal. Sayfa 83. Engelliler ve Arkadaş Çevresi. Bütün eserlerin incelenmesi, engelli karakterlerin en çok yaşamın bu alanında örselendiğini göstermiştir. Kimi zaman arkadaş yüzünden olan bu örselenme, okulu bıraktıracak düzeye varmıştır. Öte yandan, kimi eserlerde de engellinin eğitim yaşamını sürdürebilmesi yine bir arkadaşı sayesinde olmuştur. Barbara Coloroso, fiziksel ve zihinsel engeli olan çocukların diğer çocuklara kıyasla 2 ila 3 misli daha çok zorbalığa maruz kaldığını belirtir. Bir defa çocukların görünür bir engeli vardır ve çoğu zaman sınıfa diğer çocuklar kadar iyi uyum sağlayamamışlardır. Bu nedenle imdatlarına koşacak arkadaş sayısı kısıtlıdır. Saldırgana karşı kendilerini koruyacak sözel ve fiziksel becerileri azdır. Barbara Coloroso, The Bully, The Bullied and the Bystander, HarperCollins, New York, 2002, sayfa 44. Bu durum zorbanın işini kolaylaştırır. İlk inceleyeceğim eser, Küskün Çocuklar, 1977 yılında yazılmıştır ve bu anlatıdaki elebaşı Cengiz karakteri ve peşindekiler önce kara derili Beşir'le alay ederler ve ağlayınca da ağlattık diye tempo tutarlar. Ötekiyle alay edilmesi başka ötekiyle sürer. Okula Tevfik gelince bu kez ona musallat olurlar. Tevfik zaten 3 yıldır okuduğu okulunu kamburuyla alay edildiği için değiştirmiş ve bu okula gelmiştir. Üzüntüsünü şöyle anlatır. Öteki okulda çok canımı yaktılar. Gelip gelip sırtıma dokunuyorlardı. Çekmecende ne var diye soruyorlardı. Yok, arka üstü yatabiliyor muymuşum? Yok, kamburun bana ağır veriyor muymuş? Neden böyle olmuşum? Ameliyat yapılamaz mıymış? Sayfa 43. Tabii burada farklı olan kamburluk durumu belki de çocukların ilk kez karşılaştığı bir durumdur. Çocukların davranışları meraktan ileri gelmektedir ancak bu merak ve merakın dile getiriliş biçimi engelliyi çok incitmektedir. Alaylardan kaçıp geldiği yeni okulunda Tevfik'le alay eden Cengiz, bir araba kazası sonucu bir ayağını yitirince kendi de alay edilen durumuna gelir ve kazanın sorumluluğunu Allah'a devrettiği şu sözleri söyler. Ortaya yazıldığım ilk yıl, topalım seke, sarımsak eke diye alaya başladılar. Seke seke koşmak kolay mı? Onlar iki ayaklı, hemen kaçıyorlardı. Bazısı koltuk değneğimi kapıp kaçırıyordu. O zaman hep aklıma geldi. Ben de sakatlarla alay ederdim. Allah benim de başıma vermişti. İşte, bir sokaktan geçemez, kimseye görünemez oldum. Cengiz Tevfik'ten af diler. Sayfa 66. Bu örnekleri tek tek çoğaltmak, arkadaşlarının alayına maruz kalan Aksak Ali'yi yine alay nedeniyle okulu terk eden yarım adamdaki Bekir Bey'i detaylandırmak mümkün. Ancak araştırmaya katkısı olmayacağından tümünü sıralamayacak, sözel şiddet olarak nitelendireceğim bu alaylara zihinsel engelliye uygulanan psikolojik şiddeti anlatan ve Rubin ile Watson'ın makalesindeki mağduriyet nesnesi olarak anlatılan engelli kalıp tipine bir örnek teşkil eden Sulhi Dölek'in Ömer öyküsünün incelenmesini son bir örnek olarak vereceğim. Sulhi Dölek, Ömer, Kestane Şekeri, Bilgi Yayın Evi, Ankara, 2002, sayfa 17-22. Zihinsel engelliyi konu eden iki anlatıdan biri olan bu öyküde, ben anlatıcı, çocukluğunda yaptıklarını anımsar. Çocukken tüm mahallenin Deli Ömer diye kızdırdığı bir gencin öyküsüdür anımsanan. Çocuk kafalarımızla Ömer'in güçsüz yanlarını çabucak kavrayıvermiştik. Her şeyden önce çok iyi yürekliydi. Birimizden birini kırıp inciteceğinden ödü kopardı. En akla gelmeyecek acımasızca davranışlarımızla sabrını taşırdığımızda bile bize el kaldırmazdı. Kırıcı bir söz söylemeyi bile düşünmezdi. Çok çok kaldırımın kenarına oturur, sessizce ağlardı. Ömer'i seviyor muyduk? Ondan korkuyor muyduk? Ona acıyor muyduk? Bunlara yanıt vermek güç. Sanırım hem seviyor, hem acıyor, hem de biraz korkuyorduk. Zaten o zamanlar bunları düşünmüyorduk hiç. Canımız sıkıldığında kızdırıp eğlenebileceğimiz bir zavallıydı bizim için. Sayfa 20. Tam da burada Foucault'a göre ve onun normal bedenin tahakkümü kavramına atıfta bulunmak gerekir. Burada normal olanlar zorbalıkla Ömer'i iki çizgi arasına hapsederler. metaforik olarak bir akıl hastanesine kapatılarak topluma karışamayan zeka engellilere gönderme olarak okuyabileceğimiz bu durum, Ömer'in annesinin onu çarpmalardan korumak için bulduğu yoldur. Ömer'in önüne tebeşirle bir çizgi çizildiğinde asla o çizgiyi aşamaz. Annesi kendi iş yaparken Ömer'i korumak için bu yolu bulmuştur. Annesi üretim faaliyetlerini sürdürebilmek için Ömer'i çizginin arkasına hapseder. Ne var ki mahalle çocukları bu metodu öğrenip caddenin ortasına çizdikleri iki çizgi arasına Ömer'i hapsetmişlerdir. Burada iktidarı ellerinde tutanlar güçleri olduğunu, kendini savunamayacak olan bir bedenin itaatini seyredip çaresiz ağlamasını görerek idrak etmişlerdir. Foucault'un itaatkar beden kavramını çizgi arkasında çaresiz bekleyen Ömer'de görürüz. Şimdi düşününce bunun çok hüzünlü bir olay olduğunu anlayabiliyorum. Ama o zaman bütün çocuklarla birlikte ben de çok eğlenceli bulmuştum durumu. Deli gibi gülüyorduk. Ömer ise kapkara bir suskunluğa gömülmüştü. Gözlerini hepimize birer birer çevirip yalvaran bakışlarla yardım aranıyordu. Belki 2 saat, belki 3 saat kaldı Ömer çizgilerin arasında. İçimizden biri, kim olduğunu unuttum, ona acıyıp çizgilerden birini ayağıyla silinceye dek ağladı durdu. Gözyaşları yanağından sessizce kayarak. Daha sonra sayısız çizgiler çizdik, sayısız saatler boyunca tutsak ettik Ömer'i. Çizgilerin her biri onun altın yüreğinde derin izler kazıyordu. Bunu yıllar sonra anlayabildim. Sayfa 24. Sedat Sever bu öykü için yazar duyarlılığı ile yapılan öz eleştiri, çocuk okurlara çoğunlukla önemsenmeyen, dışlanan, hor görülen insanların da iç dünyalarında nice güzellikler taşıyabileceğini sezdirir değerlendirmesini yapmıştır. Server, adı geçen eser sayfa 107. Sever'e göre öyküde okur duyarlılığını devindiren en önemli etkenin kahramanın iyi geliştirilmiş karakter özellikleri olduğu söylenebilir. Sever, adı geçen eser sayfa 107. Foucault'un normalin tahakkümü kavramını bir de Güneşe Açılan Pencere romanında inceleyelim. Tutku, yürüyebilmek için riskli olabilecek bir ameliyata karar verip vermemeyi düşünmektedir. Kuşkularını sınıf arkadaşlarıyla paylaştığında çok güzel bir kız olan Elif der ki, ''Vallahi Tutkucuğum, ben senin yerinde olsaydım böyle yaşamaktansa ölmeyi yeğlerdim. Onun için git ameliyat ol, hiç olmazsa şansını denersin. Hem zaten yürüyemiyorsun ki, şimdikinden kötü olsan ne çıkar?'' Sayfa 79. Bu örnek ilkinden de daha vahimdir çünkü normal beden kendinden farklı olana yaşam hakkı dahi tanımamaktadır. Eğer insan normalin normlarına uyamıyorsa o zaman ölmeyi yeğlemelidir. Neyse ki anlatıda öğretmen duruma el koyar ve Elif'e özür diletir. Sözel şiddet dışında engelliye fiziksel şiddet de uygulanabileceğini 1981 yılında yazılmış Hüseyin Ergül'ün Sakat Çocuk kitabında görürüz. Bu öyküde okul bahçesinde bir kargaşa görünce koşan anlatıcı, duvarın dibinde kıyasıya dayak atılan bir çocuk görür. Haykırarak koşunca diğer çocuklar kaçışır. Anlatıcı yerde yatan çocuğu kaldırır. Çocuk ayağa kalkar kalkmaz yine yere düşer. Anlatıcı yerdeki koltuk değneklerini fark eder. Onları alıp getirince çocuk hiçbir şey söylemeden değneklerini alır, kalkar, yürür gider. Bu kitabın epigrafında yer alan tüm sakat insanlara, sakat oluşunuzdan üzülmeyiniz. Sağlam gördüğünüz insanların öyle sakat yönleri var ki görünür sakatlıkları gölgede bırakır. Tümceleri engelliye fiziksel şiddet uygulayanları anlatmaktadır. Hüseyin Ergül, Sakat Çocuk, İstanbul, 1981 sayfa 11-16. Mahallede ya da okulda çok acı duygulara neden olan akranlar olabileceği gibi, engelliye dostluğun ve sevginin gücünü duyumsatan yaşıtların da bulunduğu ve bu olumlu örneklerin sayıca çok olduğu incelenen eserlerden anlaşılmaktadır. Engellinin yaşamını kolaylaştıracak alet temini hep karşımıza çıkan bir motiftir. Bu desteğin en sık rastlanan şekli, arkadaşların engelliye tekerlekli sandalye, bazen de bilgisayar armağan etmeleridir. Tekerlekli sandalye armağanı Ünüvar'ın Satranç Birincisi öyküsünde karşımıza çıkar. Engelli Murat'ı annesi kucağında sınıfa getirir. Önceleri arkadaşları Murat'ı kucakta teneffüse çıkarırlar, sonra birleşip bir tekerlekli sandalye alırlar. Sevginin kuş kanatlarında armağan bir bilgisayar olur. Horoz Adam ve Korsan anlatısında ise yaşamı kolaylaştıran armağan alet bir ses yükselticisi olmuştur. Işık abi işitme engelli kuzeninin eski kulaklığını Yağmur'a vererek Yağmur'u bu dünyanın bir parçası kılar. Sayfa 117. Bazen bir arkadaş bir görmeze göz olur, karanlıkta bir çocuk romanında Nesrin üvey anneden uzaklaşsın diye evlatlık verildiği evin görmez oğlu Volkan'ı bağımsızlık yolunda adım adım eğitir. Gözleri kör olduğu günden itibaren giydirilen, yemek yedirilen, su içirilen Volkan'ın tüm bu faaliyetleri tek başına yapabilir hale gelmesini Nesrin sağlar. Telefon etmeyi, paraları tanımayı, yazı yazmayı hep Nesrin sabırla öğretir. Dışarıdan ilkokul sınavlarını veren Volkan, ortaokul sınavlarına da Nesrin'in ders çalışmasını dinleyerek hazırlanır. Nesrin okur, Volkan dinler. Liseyi görenlerle birlikte okur ve mezun olmayı başarır. Volkan'la Nesrin'in arkadaşlığı, arkadaşlığın güçlendirici ve özgürleştirici rolüne iyi bir örnektir. Engelsiz masal seti içerisinde yer alan Leyla Koçak'ın yazdığı Mutluluk Gökyüzünde isimli masalda küçük bir kasabada yaşayan Mutluluk isimli kız anlatılır. Leyla Koçak ve arkadaşları adı geçen eser. Yürüme engelli olan kız bir gün bir bulutla dost olur. İkisi gökyüzünde beraberce gezerlerken tek başına duran Bubu isimli bir siyah buluta rastlarlar. Bu bulut, "Bu diğerlerinden farklıyım. Yağmur yağdıramıyorum ve rengim siyah. Bu nedenle tek başıma duruyorum," der. Mutluluk ise, "Ben de diğer insanlar gibi değilim. Onlardan farklıyım. Bacaklarımdan birisi yok. Fakat bir sürü arkadaşım var ve beni çok seviyorlar," diye yanıt verir. Sayfa 11. Bubu, "Gerçekten onlardan farklı olmama rağmen beni severler mi?" diye sorar. Sayfa 12. Mutluluk, "Bu soruyu eğer onlara fırsat verirsen tabii ki severler," diye yanıtlar. Anlatı, Bubu'nun diğer bulutlarla dost olmasıyla sonlanır. Burada farklılık masası bir öğeyle anlatılmış, engelliliğin düşüncede olduğu vurgulanmıştır. Yalvaç Ural'ın Müzik Satan Çocuklar öyküsü dostluğa bir kutsamadır. Yalvaç Ural, Müzik Satan Çocuklar, AD Yayıncılık, İstanbul 1996. Göçebe çingene çocuk Salih, ailesi yaşlanıp göçebe yaşam zor gelmeye başlayınca kentte kahvelerde keman çalarak geçimini sağlar. Kahvelerden birinde klarnet çalan Gani ile karşılaşır. Sonra bu iki çocuk ayrılmaz bir ikili oluşturur. Bir gün Salih, göçerken kullandıkları arabanın içinde uyurken devrilen gaz lambası alev alır ve Salih'in yanan sol elinin iki parmağı hastanede kesilir. Salih'in acısını onun gibi müzik tutkunu Gani'den başka anlayan yoktur. Gani bir gün hastaneye elinde bir kemanla gelir ancak Salih bu kemanı fırlatır kırar. Gani tekrar ziyarete geldiğinde Salih artık orada değildir. Manzum bir eser olan Müzik Satan Çocuklar'da Salih dağ bayır dolaşır ve iki parmakla keman çalmayı başarır. Yine Beraber Olmak şiiri işte bu umudu anlatır. Sayfa 95. Yine beraber olmak, günlerce, aylarca, dolaşmışlar dağlarda iki parmakla da olsa, demiş Salih. Kemanı çalacağım mutlaka, hep düşlemiş bu günleri. Acaba demiş Tanrım, tekrar görebilecek miyim Gani'yi? Tüm bu çalışmalar boyunca Salih'e bir tek arkadaşı Gani'yi tekrar görmek fikri güç verir. Sonunda iki çocuk kavuşur. Yıkılmamak başlıklı dörtlükte yazar bu müzik ve arkadaş sevdasını anlatır. Yıkılmamak, inanmak bir sevdaya, dayanmak, direnmek, iki çalışmaz parmakla. Sayfa 99. Bir arkadaş yaşama tutunma nedeni olabileceği gibi engellinin gerçeklerle yüzleşmesini sağlayıp kendine acımasının da önüne geçebilir. Canan Tan'ın Beyaz Evin Gizemi isimli romanındaki Murat'ın öyküsü bu durum için iyi bir örnektir. Canan Tan, Beyaz Evin Gizemi, Altın Kitaplar, İstanbul 1997. Bu eserde çok varlıklı bir ailenin çocuğu olan Murat, ameliyat olsa yürüyebilecektir. Ancak Murat ameliyat konusu her açılışında odasına kapanır, ameliyattan çok korkmaktadır. Bir gün romanın anlatıcısı Eray kendini kaybedip isyanla bağırır. "Baksana bana sen!" diye bağırdım. "Sen bencil ve korkağın tekisin. Bu durumda olan yüzlerce çocuk var. Onların şartları seninki gibi değil üstelik. Çoğunun tedavi olacak parası bile yok. Oradan buradan toplanan yardımlarla ameliyat parası bulmaya çalışıyorlar. Ya sen? Böyle cennet gibi bir yerde seni seven insanların arasında şımardıkça şımarıyorsun. Neymiş? Beynimiz ameliyattan korkuyormuş. Ayıp sana ayıp. İster yürü ister yürüme," Bu senin seçimin. Ama senin yerinde olmaya can atan, yürüyemeyen ve umutsuz durumda nice çocuk olduğunu unutma. Sayfa 88. Bu bağırmayla Murat kendine gelir ve ameliyat olarak yürümeye başlar. Murat karakteri aynı zamanda Rubin'le Watson'ın Kalıp Tiplerle makalesinde belirlenen kendinin en büyük düşmanı olarak kendine acıyan engelli kalıp tipine de bir örnek oluşturur. Bazen bir arkadaş yaşam kurtarıcı da olabilir. Dilek yazarın Sözsüz Sevgisi'nde yaz tatili için Fethiye'de yaşayan dedesinin yanına giden Barış'ın yaşadığı bir macera anlatılır. Dilek yazar Sözsüz Sevgi Tudem İzmir 2005 sayfa 7-45. Barış, site komşusu bir evde hamakta sallanan bir çocukla arkadaşlık başlatmak ister. Ancak girişimleri sonuçsuz kalır. Hamakta sallanan çocuğun kendini beğenmiş olduğunu düşünür. Ertesi gün denizde çırpınan birini gören Barış, bu kişiyi boğulmaktan kurtarır. Kurtardığı bir gün önceki çocuktur. İşitme engellidir. İki çocuk yazışarak anlaşmaya başlarlar. İşitme engelli Hakan, insanların onunla arkadaşlık etmekten sıkılacağı endişesiyle uzak durmaktadır. İki çocuk yazı beraber geçirirler. Tatil, Barış'ın işaret dilini öğrenmeye karar vermesiyle son bulur. Bu karar önemlidir çünkü normal olan taraf, engelli tarafa yaklaşmak için somut bir adım atmaya karar vermiştir. Bu anlatıda engelli Hakan, anlatıda ikinci planda yardımcı karakter konumundadır ve işlevi Barış'ın gelişmesine yardımcı olmaktır. Bu esere engellinin iç dünyası bölümünde tekrar dönüp Hakan'ın iç dünyasına odaklanarak inceleyeceğimi belirttikten sonra engellinin ana karakteri büyüten, geliştiren bir yardımcı karakter olarak sunulmasının bir başka örneği olan Nilgün Ilgaz'ın Çocukluk Limanıma Sığınan Foklar romanına geçebiliriz. Nilgün Ilgaz, Çocukluk Limanıma Sığınan Foklar, Çınar Yayınları, İstanbul, 2003. Bu romandaki ana karakter Şirin, babasının görevi gereği Karadeniz Ereğlisi'ne taşınınca geride işitme engelli arkadaşı Arzu'yu bırakır. Şirin, Arzu'yla anlaşabilmek için işaret dili öğrenmiştir ve Arzu'nun tek arkadaşıdır. Zaman zaman Arzu'yu özlese de yaşam Şirin için olanca hızıyla sürer. Anlatının esas ağırlığını limana sığınan iki fok yavrusu ve Karadeniz Ereğlisi'nde geçen günler oluşturur. Bazen Arzu'dan mektup gelir. Bu mektuplardan Arzu'nun ameliyat olduğunu ancak ameliyatın başarı sağlamadığını öğreniriz. Arzu ikinci bir ameliyat olacaktır. Anlatının sonunda ana karakter Şirin, yarı yıl tatilinde eski kenti İzmir'i ziyaret eder ve Arzu'yu ikinci kez ameliyat olmuş ve duyma yetisini kazanmış olarak bulur. Bu anlatıda Arzu'nun öyküsü yan temalardan biridir ve Şirin'in vefalı, düşünceli, sevecen bir kız olduğunu anlamamıza yönelik işlevi vardır. Anlatının engelliye yönelik çözümü ameliyat yoluyla normalleşme olmuştur. İşitmeyen karakterin kulaklık yoluyla normalleşmesini bir başka anlatıda Sevim Akın, Horoz Adam ve Korsanında da görürüz. Adı geçen eser. Aslında nereden bakıldığına bağlı olarak kavramların nasıl değişebileceğini Horoz Adam ve Korsan'da Yağmur'a yardımcı olan Işık Abi yani Horoz Adam şöyle ifade etmiştir. Beş duyusunu kullanan insanlar duyuları eksik olanları hor görür, yok sayarlar. İşitmeyenlerin görsel bir dille duydukları canlı iletişimi görmezden gelirler. Bir de tersten baksalar. İşitmeyenlerden oluşan bir toplulukta işiten özürlü damgasını yiyecek o zaman. Sayfa 12. Arkadaşlık duygusunun gelişmesinde benzerliklerin ne kadar önemli olduğunu, kendine dudak okumayı öğreten komşusunun kendi gibi işitme engelli kuzeniyle tanışınca fark eder ve duygularını şöyle anlatır. Benzerini bulmak kadar güzel bir şey yok şu dünyada. Benzer dilden konuşmak kadar da. Cam gözle tanışmam engelleri aşmamı kolaylaştırdı. Önce o, sonra onun işitmeyen arkadaşları, okulu. Dünyamı koskoca bir köye çevirdiler. Sayfa 118. Engellinin benzerini bulduğu zamanki coşkusuyla Ayla Çınaroğlu'nun Denize Doğru isimli manzum öyküsünde de karşılaşırız. Kamp yolunda karşılaşan engelli gençler için anlatıcı ses şunları söyler. Otobüs doluydu yarı yarıya. İki kardeş yaşıtlarıyla birlikte, yan yana. Neşeyle, coşkuyla çıktılar yola. Yol üstü bir başka kasaba. Bir başka tekerlekli sandalye, bir engelli genç daha. Önce biraz yabancı baktılarsa da yabancı değillerdi birbirlerinin engellerine. Kampa ulaştıklarında biri daha, biri daha, biri daha. Kamp birçok engelliyi toplamıştı bir araya. Yeni arkadaşlıklar, yeni sevinçler demekti. Deniz yepyeni bir özgürlüktü hasta bacaklara. İşte şimdi tüm gerçekliğiyle hazırdılar birlikte engelleri aşmaya. Dile geldikçe, paylaştıkça artık önemsizdi birikmiş, derinlerde gizlenmiş acılar. Yürek acıtan kuşkular, sorunlar. Sayfa 42. Burada vurgulanması gereken 2009 yılı geldiğinde engellileri toplum içinde bağımsız tatil yaparken, engelli ve engelsiz yaşıtlar olarak aynı ortamı neşe içinde paylaşırken gösteren anlatılara rastlamaya başlamış olmamızdır. Engelliler kapandıkları yerden açığa, toplum içine çıktıkça kendileri gibi olanlarla karşılaşıp ortak sorunlarını paylaşabilecekler ve böylece sorunlarının çözümüne doğru birlikte hareket edebileceklerdir. Bu incelemenin ortaya koyduğuna göre, engelli arkadaş ilişkisinde, arkadaş kimi zaman kalp kırıklıklarına neden olsa da çoğu zaman destek ve güç kaynağı olarak kurgulanmıştır. Ancak destek ve güç genellikle engelsiz olandan engelliye doğru olmuştur. Bu genellemenin istisnaları da vardır. Satranç birincisi anlatısında engelli olan taraf da sınıfını satranç şampiyonasında temsil ederek etkin konuma geçmiştir. Hatırlanacağı üzere bu anlatıda sınıf arkadaşları toplanıp Murat'a tekerlekli sandalye almışlardı. Küçük kamburda Engin, aileden kalan mirası ihtiyacı olan arkadaşlarına yardım amaçlı kullanarak yardım alan olduğu kadar yardım yapan olarak da temsil edilmiştir. Patenli kızda da Şerare, kitap yazarak yazın köyde edindiği dostlarının anlattıklarını kalıcı hale getiren aktif bir birey olarak temsil edilmiştir. İlişkilerde aktif olmaya yönelik destekleme önemlidir ve arkadaş ilişkilerinin çoğunda bu desteğin sunulduğunu gördük. Ancak bundan sonraki bölümde inceleyeceğimiz dış çevre ilişkilerinin engelliye destek sunduğunu söyleyebilmek genellikle güçtür. Engelliler ve dış çevre ilişkisi. Çocuklar en yakın çevreleri olan anne, baba, kardeş, nine, dede ilişkisinden sonra arkadaş ve okul ilişkileriyle toplumla tanışırlar. Büyüyüp genç olduklarında aşk, evlilik, erkekler için askerlik gibi yeni durumlarla karşılaşırlar. Doktor ve hastaneyle de çok erken yaşta tanışan engelliler bu ilişkilerin dışında komşu, uzak tanıdık, bakkal, manav gibi mahalle bireyleriyle de kimi zaman olumlu, kimi zaman olumsuz ilişkiler kurarlar. Özel eğitim uzmanı Sema Kaner, görme ve ortopedik engelli bireylerle engelli olmayan ergenlerin benlik saygılarını karşılaştırmalı olarak incelediği makalesinde benlik algısının, benlik değerlendirmelerinin, bireyin başkalarının onu nasıl algılayıp değerlendirildiklerine ilişkin inancıyla ilgili olduğunu ileri süren görüşü ve bu konudaki araştırmaları açıklar. Sema Kaner, görme ve ortopedik engelli ve engelli olmayan ergenlerin benlik saygılarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi, özel eğitim dersi 2-1-1995, sayfa 11-18. Engelli çocukların insan ilişkileri yoluyla kendilerine yönelik benlik saygısı geliştirdikleri bilgisi önemlidir. Dış çevre engelinin gelişimini desteklediği sürece engellinin birey olarak kendine saygısı artacak. Aksi durum bir etkilenme, küçümsenme, hor görme, engellinin benlik saygısı üzerine olumsuz bir etki yaratabilecektir. İncelenen çocuk edebiyatı eserleri özellikle daha geçmiş bir dönemi temsil eden Kemalettin Tuğcu'nun romanları, engelli ile dış çevresindeki insanlar arasındaki etkileşim konusunda olumsuz örneklerle doludur. Tuğcu, didaktik bir yazardır. Hemen her eserinde topluma bir mesaj vermek, toplumu eğitmek kaygısı gözlenir. Tuğcu'nun toplumun bakış açısını net bir biçimde ortaya koyup, bu bakış açısını eleştirerek toplumda bir davranış değişikliği sağlamak amacıyla yazdığı düşünülebilir. Kemalettin Tuğcu'nun Küskün Çocuklarında kambur olan karakteri Tevfik aracılığıyla verdiği mesaj konuyu örnekler. Eh, insanların sakat insanlara karşı insafsızlığı, acımasızlığı vardır. Onlardan birini anlatmak istedikleri zaman, canım işte şu topal çocuk yok mu? Ya da şu kör kız var ya diye konuşurlar. Anlatmak istediklerini böyle kolayca anlatırlar. Sağlam insanların acımaları bile sakat insanların kalbini kırar. Kendilerinin çok duygulu, merhametli olduklarını göstermek ister gibi yüksek sesle "Vah vah, gözleri kör adamcağızın" ya da "Yazık, zavallının bir ayağı yok" derler. Bu acımayı o sakat adama duyurmadan içlerinden yapmaları gerekir. Zaten onların acımalarının hiçbir yararı yoktur. Acıyacaksan içinden acı. Bunu sakat bir adama duyurmak, onun acınacak bir adam olduğunu anlatmak olur. Zaten ıstırap çeken zavallıyı daha fazla üzer. Sayfa 38. Yukarıdaki alıntı, çevreden engelliye yönelik toptancı tavırla, engelini öne çıkaran etiketlemeyi ve acıma iletisiyle aktarılan acınacak birey olma duygusunu örnekler. Her iki iletinin de engellinin benlik kaygısını geliştirmeye hizmet etmeyeceği açıktır. Tuğcu da verdiği örneklerle okuru eğitmeye ve bu davranışın olumsuz sonuçları hakkında bilgilendirmeye çalışırsa da ileride göreceğimiz gibi beklenen değişikliği sağlayamaz. Tuğcu bu kadarla yetinmez. Yine Küskün Çocuklar romanında engelsiz olan Orhan karakteri aracılığıyla aynı mesajı tekrar eder. Okuldaki kızların hepsi Tevfi'ye acıyorlardı fakat bu acıma duygusunu Tevfi'ye belli etmiyorlardı. Ben elimden geldiği ve dilimin döndüğü kadar bu kızlara ve oğlanlara Tevfi'nin okula gelmediği günlerde onu tam normal bir insan gibi karşılamalarını, onun sakatlığının farkında olmamış gibi davranmalarını söyledim. Hepsi iyi çocuklardı ve böyle felakete uğrayan bir arkadaşın kalbini kırmamak için acıdığını belli etmemenin gerektiğine inanıyordu. Sayfa 64. Karanlıkta Bir Çocuk isimli romanda da, hele bazı insanların kendi duygusallıklarını göstermek için sesli sesli acımaları insana ne kadar dokunur bilemezsin, sayfa 61, diyen Volkan'ın serzenişi, çevrenin acıma duygusuyla yaklaşmasının engelli üzerindeki olumsuz etkisini belirtir. Tuğcu, aynı iletiyi Yarım Adam isimli eserinde tekerlekli sandalyesinde kafescilik yapan Bekir Bey'e de söyletir. Tuğcu, Yarım Adam anlatısında, engelliye yüksek sesle acımayın iletisinin yanı sıra bir başka konuda bir toplumsal eleştiriye daha yer verir. Bilip bilmeden, anlayıp dinlemeden fikir beyan eden insanları eleştirir. Yürüyemeyen Bekir Bey'i 6-7 yaşlarındayken babası kucağına alıp parka götürmüş, yine kucağında salıncağa bindirmiştir. Baba oğul sallanırken parka gelen bir hanım Bekir Bey'in babasına "Koskoca adam sallanmaya utanmıyor musun? Bırak da çocuklar sallansın." diye çatar. Sayfa 17. Bekir Bey anlayıp dinlemeden ön yargıyla yapılan bu davranışı kanıksamış bir tonda bir örnek daha verir. İnsanlar böyledir, patavatsız olurlar. Babacığım beni taşımaktan yoruldu. Bir aralık bir araba aldı. Ben 6-7 yaşına gelmiştim. Gene bir gün beni arabaya koymuş gezdiriyordu. Kadının biri karşımıza çıktı. Ayol dedi. Koskoca çocuk arabada ne diye gezdiriyorsun? Bırak çocuğu gezsin, koşsun. İnsanların böyle ukalalıkları vardır. Kalkar da başkalarına akıl öğretirler. Bu adam bu işi ne diye yapıyor diye düşünmek akıllarına gelmez. Sayfa 17. Şimdiye kadar belirtilen çevrenin gereksiz müdahalesini betimleyen anlatılar, Goffman'ın işaret ettiği damgalanmış bireyin toplum içinde özel olan ihlallerine nasıl maruz kaldığının da örneklerini teşkil eder. Tuğcu, Küçük Kambur isimli eserinde de damgalamadan kaçınmak gerektiği iletisini verir ve sert bir biçimde çok temel bir eleştiri daha yapar. Bir insan sakat olmaya görsün. Adını bırakır da sakatlığını söylerler. Topal ekmekçi, kambur berber, şaşıların evi. Allah bu cemiyeti kahretsin. Allah'ın verdiği sakatlık soyadı gibi kullanılır mı? Kullanılır Cemile, kullanılır. Bu toplum her zaman için gaddar, insafsız, acımazdır. İşte böyle olduğu için sakatlar da sağlam insanlara karşı bir öfke taşırlar. Sırasında onlar da ellerinden gelen kötülüğü yapar ve yapmak ister. Sayfa 37. Bireyin engelliyle etiketlenmesini Irving Goffman'ın Damga Kuramı'nda görmüştük. Anımsayacak olursak Goffman, toplumun normal kabul ettiği değerlerle bireyin sahip olduğu nitelikler uyuşmadığı zaman damganın ortaya çıktığını ve 3 değişik damgadan bahsedilebileceğini, bunun birincisinin fiziksel bozukluklar olduğunu belirtmişti. İşte yukarıdaki örnekte engelin bireyin tüm özelliklerinin önüne geçmesi, bireyin engeliyle etiketlenip özetlenmesini görürüz. Küçük Kambur, Tuğcu'nun 1992 yılında yazdığı bir roman olup, bu romanda daha öncekilerde gözükmeyen bir öfke vardır. Toplumdan engelliye yönelik gaddarlığın engelli de öfke birikimine yol açtığı vurgulanmıştır. Bu eserin Tuğcu'nun ölümünden 4 yıl önce yazılmış olması, İki açıdan bu öfkeyi açıklamakta yarayabilir. Tuğcu 1969 yılından beri yazdığı kitaplarda kurguladığı engelli karakterlerle toplumda engellilere karşı bir bilinç ve davranış değişikliği oluşturmaya gayret etmiştir. Ancak arzuladığı değişiklik olamamıştır ve bu durum yazarda hayal kırıklığı yaratarak toplum her zaman için gaddar, insafsız ve acımasızdır yargısına yol açmış olabilir. İkinci olarak Tuğcu bu eseri yazdığında 90 yaşındadır ve nihayet kendine toplum hakkındaki düşüncelerini sansürsüz yazmak iznini vermiş olabilir. Altıncı ayrımın sonu, sayfa 96.